Ayrım 35.
9 Haziran 1919 Eşme'de 17. Kolordu Komutanı Albay Bekir Sami Bey'e "Durumunuzu bildiren şifreniz beni çok üzdü. Gaflet ve örgütsüzlüğün acıklı ve yürek parçalayıcı sonuçlar doğurduğu anlaşılmakta ise de umutsuzluğa düşecek zamanda değiliz" yazarın notu. "Durumun düzeltilmesi için ortaklaşa çözümler yaratmak zorundayız. Yakın gelecekte karşılaşacağımız pek kesin olan genel durumda kuvvetli ve güçlü bulunmak için ülkenin düzenli bir örgüt altına alınmasına çalışmalıyız." Tek Adam Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi 8. basım 1981, 2. cilt sayfa 154. 14 Haziran 1919 Bitlis Valisi Masar Müfit Bey'e "Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin il merkezleri ve sancaklarında ve bağlantılarında örgütleri var mıdır? Belli başlı kurucuları kimlerdir? Çevre illerdeki örgütle ilişkiye geçip görüşmekte midir? Araştırılarak bildirilmesine yardımlarınızı rica ederim." Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber Masar Müfit Kansu, Türk Tarih Kurumu Yayınları 1966, cilt 1, sayfa 12. 15 Haziran 1919, Diyarbakır Valiliğine. "İzmir'in Yunanlılara işgal ettirilmesi sonucu ülkenin her yerinde oluşan büyük uyanış, her türlü siyasi hırstan ve çıkarcı amaçlardan arınmış olarak Müdafaa-i Hukuk-u Milliye ve Redd-i İlhak derneklerini doğurmuştur. Bu örgütlere hangi siyasi görüşe bağlı olursa olsun her Türk, her Müslüman katılmış ve milli vicdanın eylemli olarak gösterilmesi bütün dünyaya bu yolla duyurulmuştur. Bu nedenle Diyarbakır ve yöresinde Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak derneklerinin kurulması ve geliştirilmesine yardımda bulunulmasını önemle salık veririm. Ve özellikle Kürt kulübünün üyeleri ile bugünkü telgrafın kapsamında görüşülerek uzlaşmak uygundur." Milli Mücadelede Vilayetler ve Valiler. Kamil Erdaha, 1975, sayfa 145, AK, Mustafa Onar, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, 1. Cilt Kültür Bakanlığı Yayınları 1995, sayfa 71. 26 Haziran 1919, Konya'da 2. Ordu Müfettişliğine. "Tokat ve çevresinin İslam nüfusunun %80'i, Amasya çevresinin de önemli bir bölümü Alevi mezhebindendir ve Kırşehir'deki Baba Efendi Hazretlerine çok bağlıdırlar. Baba Efendi, ülkenin ve ulusal bağımsızlığın bugünkü güçlüklerini görmede ve yargılamada gerçekten yeteneklidir. Bu nedenle güvenilir kimseleri kendisiyle görüştürerek Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak derneklerini destekleyecek, uygun gördüğü yörede etkili Alevilerin Sivas'a gönderilmesini çok yararlı görüyorum. Bu konuda içten yardımlarınızı dilerim." Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, Mustafa Onar, Kültür Bakanlığı Yayınları 1995, sayfa 94. 4 Ekim 1919, İzmit Merkezi aracılığı ile Kuşçalı Telgraf Merkezi'nde Yahya Efendi'ye "Bulunduğunuz bölgede güçlü bir örgüt kurunuz. Adapazarı Kaymakamı Tahir Bey aracılığı ile bizimle bağlantı sağlayınız. Şimdilik hazır vaziyette bulununuz." AGE 1. cilt sayfa 224. 9 Mart 1920 Sivas Anadolu Kadınları Milli Müdafaa Cemiyeti'ne. "Saygıdeğer hemşirelerimiz, yeni bir rütseverlik yardımından söz eden yazınızı büyük bir saygıyla aldık. Anadolu kadınlarının ülke hizmetinde görev isteklerini görmekle pek duygulandık. Övgülerimizi ve özel şükranlarımızı iletir, değerli çalışmalarınızda başarı olmanıza dualar ederek saygılarımızı sunarız efendim." AGE 1. cilt sayfa 25. 16 Mart 1920 Bütün valiliklere, bütün komutanlara, bütün müdafaa-i hukuk derneklerine. "İngilizler İstanbul'daki resmi daireleri işgal ederek ve telgraf makinelerine el koyarak Anadolu ile başkentin görüşmelerini kesmişlerdir. Bu durum karşısında milletle birlikte temsilciler kurulu, heyeti temsiliye yapılacak bütün çalışmalarda şimdiye dek yurtseverliğini her yönden kanıtlamış olan büyük küçük bütün telgraf memurlarının yardımını bekler. İngilizlerin milletimizi aldatmak için verecekleri telgraflara herkesin dikkatini çekerim." AGE 2. cilt sayfa 37. 16 Mart 1920 Albay Refet Bey'e. "Son olaylar, İngilizlerin İstanbul'u işgali." Yazarın notu. "Nedeniyle her yerde yapılacak mitingler sonucunda çekilecek protesto telgraflarının birer örneğinin müttefik devletlerin parlamento başkanlarına ve bloksuz devletlerin dışişleri bakanlıklarına gönderilmesini yararlı buluyoruz. Antalya'daki İtalyan temsilcisinin de bu işe yardımının sağlanmasını rica ederiz. Nutuk, Türk Tarih Kurumu Yayınları 1. Cilt 4. Baskı 1999, sayfa 558. Mustafa Kemal yoğun çabalar sonucu Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk örgütlerini bir araya toplar ve ulusun tümünü temsil eden bir halk hareketi yaratarak emperyalist işgali sona erdirir. Yüksek bir anti-emperyalist bilince sahiptir. Bu bilinç her konuşmasına, her davranışına yansır. Türk insanını geliştiği eylemin kapsamı ve niteliği konusunda sürekli uyarır. Bağımsızlık savaşının yalnızca Türklerin değil, tüm dünya uluslarının kurtuluşuna hizmet eden evrensel bir mücadele olduğunu söyler. 15 Temmuz 1920'de yaptığı açıklama, görüş bildirmek çok, Türk devriminin ne olduğunu ortaya koyan devrimci bir bildirimdir. İstiyoruz ki bütün uluslar gibi biz de bağımsız olalım. İstiyoruz ki kendi evimizin sahibi, kendi cebimizin hakimi, kendi yaşantımızın, kendi namusumuzun sorumlusu biz olalım. İstiyoruz ki yeryüzünde zulüm kalmasın, uluslar arasında düşmanlıklar kalksın, dünyaya hakim olan kapitalizm illeti bir daha kalkmamak üzere uyusun. İşte bugün içinde bulunduğumuz mücadelenin bizce tek anlamı. Biz bu amaçla harekete geçtik. Bağımsızlığımız ve varlığımız için emperyalizme karşı dünya ve hayat devrimi uğrunda zulümden kurtulmuş yeni bir devre doğru yürüyoruz. Giriştiğimiz iş büyük, ağır ve o oranda şerefli ve şanlıdır. Görüyoruz ki kendimizi kurtarmak için uğraşmak demek, bütün dünya uluslarının kurtuluşunun milyonlarca cephesi aracında çalışmak demektir. Yapılacak iş, henüz başlanmamış olan iş, o kadar büyüktür ki, bunun karşısında ruhların yüksek bir heyecanla titrememesi mümkün değildir. Çünkü bizim kurtuluşumuz dünyanın kurtuluşu demektir ve bütün dünya şu uğursuz emperyalizm zulmünden kurtulmadıkça bizim için hayat ve rahat ihtimali tasavvur edilemez. Hakimiyeti, Milliye Yazıları, Kaynak Yayınları 2. Baskı, Nisan 2004, sayfa 76. 1. Meclis. Amasya Genelgesi'nin belirlediği ilkeler yönünde Erzurum ve Sivas kongrelerinden geçerek halkı temsil eden, meşruiyeti temsil eden ve Atatürk'ün selahiyeti fevkalade-i haiz, olağanüstü yetkili bir meclis. TBMM Zabıt Ceridesi Devre 1 Cilt 1 Sayfa 8-3 dediği TBMM 23 Nisan 1920'de açıldı. Misak-ı Milli'yi ilan etmekten başka bir iş yapamayan ve İngiliz işgal güçlerinin baskınıyla dağılan İstanbul Meclisi'nin kimi üyelerinin illerden seçilmiş milletvekillerinin katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi oluşturuldu, Mustafa Kemal Başkanlığa seçildi. Kongreler sürecinden geçerek meşrulaşan Ulusal Direniş Hareketi 1. Meclis'le hem kendini yönetecek organı hem de ulusun gerçek ve tek temsil gücünü yaratmış oldu. Mecliste oluşturacak milletvekillerinin seçimlerinde ulusun tüm kesimlerini kapsayan, ulusal bilince sahip, mücadele azmi yüksek, kararlı ve direngen halk temsilcilerinin seçilmesine özel bir dikkat ve önem verildi. Mustafa Kemal, 19 Mart 1920'de tüm valiliklere, sancaklara ve kol ordu komutanlıklarına çektiği telgrafta, ulusal bağımsızlık mücadelesini yürütmek ve denetlemek için Ankara'da olağanüstü yetkili bir meclisin toplanacağı, bunun için yapılacak seçimlerde her sancak bölgesinin bir seçim bölgesi olacağı, her sancaktan 5 temsilci seçileceği ve seçim sürecinde yasal koşullara uyulacağı söyleniyordu. Seçimleri her yerde en yüksek sivil yöneticinin başkanlık edeceği, başkanın seçimin doğru ve yasaya uygun yapılmasından sorumlu olacağı açıklanıyor, meclis üyeliğine her parti, dernek ve toplulukça aday gösterilebileceği ve bu kutsal savaşa eylemli olarak katılmak için bağımsız adayların istediği yerden aday olabileceği belirtiliyordu. Seçimin biçim ve güvenliği için ise şunlar söyleniyordu. Sancaklarda ilçelerden gelen ikinci seçmenler, sancak idare ve belediye meclisleriyle müdafaa-i hukuk yönetim kurullarından, illerde il merkez kurullarından, il yönetim kurulu ile belediye meclisinden ve merkeze bağlı ilçelerin ikinci seçmenlerinden oluşacak bir kurulca belli günde ve oturumda yapılacaktır. Seçim gizli oy ve salt çoğunlukla yapılacak, oyları kurulun kendi içinden seçeceği iki kişi kurul önünde sayacaktır. İlk meclis Profesör Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Çağdaş Yayınları 2. baskı sayfa 13. Mustafa Kemal'in genelgesinde söze edilen iki dereceli seçim sistemi yasal dayanağı 1. Meşrutiyet döneminde hazırlanan ancak 2. Meşrutiyet'ten sonra yasalaşan İntihab-ı Mebusan Kanunu'ndan, milletvekili seçimi yasasından alıyordu. İki dereceli seçimi kabul eden bu yasaya göre kadınlar oy veremiyor ve her 50 bin erkek için bir milletvekili seçiliyordu. İl ve ilçe arasında bir yönetim birimi olan sancaklar birer seçim bölgesiydi. 25 yaşını bitiren her Osmanlı erkek vatandaş birinci seçmen olabilirdi. Ancak birinci seçmen olabilmenin yabancı uyruk ayrıcalığına sahip olmamak, Osmanlı uyruğu niteliklerini yitirmiş ya da sınırlandırılmış olmamak, hileli iflas, dolandırıcılık gibi suçlardan mahkum olmamak, vergi mükellefi olmak, vergi mükellefi olma koşulu birinci meclis tarafından kaldırıldı gibi koşulları vardı. Her 500 birinci seçmen bir ikinci seçmen seçer, ikinci seçmenler ise önceden belirlenen bir günde toplanarak milletvekillerini seçerlerdi. Tamu yerleri Esat K. Ertür, Türk Tarih Kurumu Basım Evi 1994 sayfa 168. Birinci meclis, karşılaştırmalı anayasa hukuku açısından benzeri olmayan Türk toplumuna özgü çok değişik bir model oluşturmuştur. 3,5 yıllık Kurtuluş Savaşı'nı kapsayan bu dönem, Türkiye'nin bağımsızlığını yitirmeye başladığı 1945'e dek anayasal ve siyasal gelişmeleri belirleme açısından son derece önemli bir başlangıç noktasıdır. Anayasa hukuku açısından dikkat çeken temel özellik kuvvetler ayrılığı değil, kuvvetler birliği ilkesinin benimsenmesiydi. Birinci meclis, yasama, yürütme ve gerek gördüğünde yargı yetkisini İstiklal Mahkemeleri elinde toplamıştı. 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Anayasa, meclisin yalnızca bir yasama organı değil, onunla birlikte bir kurucu organ olduğunu ve egemenliğinin kayıtsız şartsız milletin olduğunu kabul ediyordu. Büyük Larousse Gelişim Yayınları 19. cilt, sayfa 11.873. Birinci meclis, ulusal bağımsızlıktan ödün vermeyen tutsaklığın her türüne karşı çıkan müdafaa-i hukuk anlayışının somut bir ifadesiydi. Ulusun kaderine yön vererek toplumun her kesimini etkiliyor, güç aldığı halkı tam anlamıyla temsil ediyordu. Bağımsızlık savaşı yürütürken devlet kurmaya girişmişti ve meşruiyetini ulusal varlığın korunmasından alıyordu. Dünya siyasi tarihinde örneği olmayan gerçekten demokratik, savaşkan bir yönetim organı, benzersiz bir temsili kurumdu. Yetkisini ve yaptırım gücünü kabul ettiği anayasadan değil, esas olarak millet iradesini yansıtan, yazılı olmayan ve kökleri eskiye giden özgürlük tutkusundan alıyordu. Türk toplumunun ulusal tehlike karşısında kendiliğinden devreye giren birlik ve dayanışma anlayışı, gereksinim duyduğu direnme örgütünü yaratmıştı. Maddi varsıllığa ya da teknolojik gelişmeye değil, inanca ve kararlılığa dayanıyordu. Birinci meclis bir batı parlamentarizmi ya da ona benzemeye çalışan ve sınıfsal üstünlükleri dayanan göstermelik bir kurum değildi. Ortaya çıkışının niteliğini ve amaçlarını toplum üzerinde egemenlik kuran sınıfların ya da sınıflar ittifakının temsilcileri tarafından değil, doğrudan ve gerçek anlamda halkın temsilcileri belirliyordu. Milletvekillerinin meslek ayrımı bu gerçeği açıkça ortaya koyuyordu. Milletvekili sayısı 115 ile başlayan, daha sonraki katılımlarla 380'e çıkan birinci mecliste 115 memur ve emekli, 61 sarıklı hoca, 51 asker, 46 çiftçi, 37 tüccar, 29 avukat, 15 doktor, 10 aşiret reisi, 8 tarikat şeyhi, 6 gazeteci ve 2 mühendis bulunuyordu. Tek Adam, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi, 2. cilt 8. basım, 1981, sayfa 339. Meclise katılarak girişilecek eylem, kişisel çıkar sağlanacak bir uğraş değil, ölümü ve yargılanmayı göze alan ve yalnızca ulus varlığını korumayı amaçlayan bir özveri girişimiydi. Batı parlamentoları, soylular sınıfının ya da burjuvaların çıkarlarını halka karşı koruyan ve tümüyle denetim altında tutulan kurumlarken, birinci meclis, tümüyle ulusal önderlerin vatan savunması için oluşturdukları bir halk meclisiydi. Eğer bir benzetme yapılacaksa bu meclis batı parlamentolarına değil Göktürk toyları meclislerine benziyordu. Aradan geçen 15 yüzyıla karşın millet varlığına verilen önem, bağımsızlıkta kararlılık, toplumu harekete geçirme ve eylem yeteneği açısından Göktürklerle olan benzerlik şaşırtıcıdır. Mustafa Kemal'in ulusal varlığa bakışını dile getiren ve 24 Nisan 1920'de meclis başkanı seçilmesi üzerine yaptığı konuşmada söylediği şu sözler, Orhun yazıtlarındaki Bilge Kağan'ın sözleriyle hemen aynıdır, aynı anlayışın ürünüdür. Yaşamının bütün evrelerinde olduğu gibi son zamanların bunalımları ve felaketleri arasında da bir dakikam geçmemiştir ki her türlü huzur ve rahatımı, her türlü kişisel duygularımı milletin esenlik ve mutluluğu için feda etmekten zevk duymayayım. Gerek askerlik hayatımda, gerek politik yaşamımın bütün dönem ve evrelerini kapsayan savaşlarımda her zaman tuttuğum yol milletin ve vatanın ihtiyaç duyduğu amaçlara yürümek olmuştur. İlk meclis Profesör Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Çağdaş Yayınları 2. baskı sayfa 27. Türk ulusu varlığını ve geleceğini koruyan önderlerine tarihinin her döneminde sahip çıkmış ve onları asla unutmamıştır. Mustafa Kemal bu tür önderlerin en sonuncusu ve en çok saygı duyulanıdır. 9 Eylül 1922 günü Nif, Kemal Paşa kasabasında yaşananlar bu saygının duygulu örneklerinden biridir. Mustafa Kemal 9 Eylül akşamı Bel Kahve'ye gelerek ertesi gün gireceği İzmir'e uzun uzun bakmış ve hava kararırken yanındakilerle birlikte Nif'e geri dönmüştü. Birkaç basamakla çıkılan tek katlı bir evde kalınacaktır. Bunu öğrenen kasabadan bazı kadınlar eve koşmuşlar, ortalığı düzeltmektedirler. Gerisini Halide Edip Adıver şöyle anlatır. Gölgeler gibi çekingendiler. Onu o dar girişte görünce yere doğru eğildiler, sarılıp dizlerinden öptüler. Başörtülerinin uçlarıyla çizmelerinin tozlarını sildiler. Bir ikisi tozları gözlerine sürdü. Gözlerinden onun çizmelerine gözyaşları damlıyordu. Sonra geçip önünde el bağladılar. Ona yaşlı gözlerle uzun uzun baktılar. Tek Adam Şevket Süreyya Aydemir Remzi Kitabevi 8. basım İstanbul 1981 2. cilt sayfa 546. Büyük Millet Meclisi kurulduğu günden kendini feshettiği 1 Nisan 1923'e dek geçen 3 yıl içinde olağanüstü işleri sıra dışı yoksunluklar içinde başardı. Zamanının büyük bölümünü savaşla birlikte kurulmakta olan yeni devletin kurallarını saptayan tartışma ve uygulamaları ayırdı. Görevini 11 Ağustos 1923'te toplanan 2. Meclis'e devredene dek milli vicdanın ileriye ait bütün istekleriyle gerinin bütün karşı koymasını içinde barındırdı. Kuvayi Milliye Ruhu Samet Ağoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları 1981 sayfa 24. Samet Ağoğlu'nun söylemiyle milletin özünden kopup gelmişti ve Türk milletinin geçmişiyle geleceğini yan yana ve karşı karşıya koyan bir mecliste. Onda temsil edilmeyen hiçbir fikir ve istek yoktu. Cumhuriyet gerçek anlamda bu meclisin içinde doğmuş, saltanat bu meclis içinde yıkılmıştı. AGE sayfa 25. Birinci meclisin milletvekilleri kılıkları, giysileri, yaşları, kültürleri, düşünsel düzeyleri ve görgüleriyle başka başka ve çok değişik çevrelerin insanlarıydılar. Beyaz sarıklı, aksakallı, cübbeli, eli tesbihli hocalarla, üniformalı genç subaylar, yazma ya da şal sarıklı aşiret beyleri, külahlı ağalar ve kavuklu çelebiler, Avrupa'daki yüksek öğrenimlerini bitirip yeni dönmüş, batı kültürüyle yetişmiş nokta bıyıklı aydınlar, Kuvayi Milliye kalpaklı yurtsever gençler yan yana oturuyordu. İlk meclis, Profesör Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Çağdaş Yayınları 2. basım sayfa 15. Alışkanlıklarından eğlencelerine, özel toplantılardan resmi davetlere, tartışma biçimlerinden inançlarına dek farklı değer yargılarına sahiptiler. Birbirleriyle sert tartışmalara, yumruklaşmalara, hatta silah çekmeye varan çatışmalara girebiliyorlardı. Buna karşın ulusal haklar, halkın geleceği ve milli mücadelenin yararları söz konusu olduğunda derhal birleşiyor, birbirlerinin üzerine yürümüş olan bu insanlar bir başarı haberinde çocuklar gibi gözyaşlarıyla kucaklaşabiliyordu. Kuvayi Milliye Ruhu Samet Ağoğlu Kültür Bakanlığı Yayınları 1981 sayfa 15-16. Gelecek umutlarını, üzüntülerini, sevinçlerini ve belki de yaşamlarını birleştiren bu insanlar hemen her şeylerini kardeşçe paylaşıyordu. Taşıdıkları ağır sorumluluğa karşın umut ve neşelerini hiç yitirmiyor, Türklere özgü iyimser bir coşkuyla görevlerini eksiksiz yerine getiriyorlardı. Nadir Nadi, 1. Meclis günlerini anılarında şöyle anlatmıştır. Her geçen gün katılan birkaç milletvekiliyle sayımız artıyordu. Vakit geçirmeden hemen bir yemek teşkilatı kurduk. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar bütün öğünlerin yemek ihtiyacını kendimiz karşılıyorduk. Adam başına günde 48-55 kuruş veriyorduk. Hesapla hareket etmek zorundaydık. Yaşantımız bir tür yatılı okul yaşantısıydı. Bundan memnun olanlar çoktu. Büyük adamların bazen ne çocuk şeyler olduğunu öğretmen okulunun yemekhanesindeki topluluğun neşesini keyif ve zevkle izlerdim. Tek Adam Şevket Süreyya Aydemir Remzi Kitabevi 8. baskı 2. cilt sayfa 196. Okul medrese yenilik tutuculuk, cumhuriyetçilik, meşrutiyetçilik, Türkçülük, saltanatçılık, ırkçılık, ümmetçilik gibi siyasi tartışmanın hemen her türü 1. mecliste üstelik yoğun ve sert biçimde yaşandı. Sertliğin giderilmesinde ulusal davada kararlı milletvekilleri kadar meclisin Mustafa Kemal gibi bir başkan tarafından yönetilmesinin de önemli etkisi vardı. Mustafa Kemal, düşünsel çatışmalarla dolu, ölümüne mücadele eden ve yetkilerinde çok kıskanç bir meclisin başkanı olarak çoğu zaman insana hayret veren bir sükunet ve olgunlukla uzun sinirli ve ağır tartışmaları yönetmiş, kendisine ve hükümete yönelik eleştirileri ciddiyetle yanıtlamış, oturum yönetirken yansız davranmış, gen soru sonuçlarını soğukkanlılıkla uygulamıştı. AGE sayfa 246. Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili inceleme yapmak için 1921'de Türkiye'ye gelen bir İngiliz gazetesi, Londra'daki gazetesine çektiği telgrafta Ankara dağlar arasında bir bataklıktır. Bu bataklığın içinde bir yığın kurbağa başlarını havaya kaldırmış, durmadan ötüp durmakta ve dünyaya meydan okumaktadır, diyor ve gördüğü yoksulluk nedeniyle bağımsızlık mücadelesiyle alay ediyordu.